Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 30 Azer 1399, Hicri Gameri 5 Cemadü'l-Evvel 1442 ve Miladi Takvim'le 20 Aralık 2020 Pazar. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in sevgili torunu Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın veladet yıl dönümü. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine tebriklerimizi iletiyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumların ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın veladet yıldönümü özel programı ve dinleyicilerle baş başa isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pompeo'nun İran hakkında beyin takıntısına tutulduğunu söyledi. Fatih Ravancı, INSTEX etkinliğini kanıtlamalı dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amerika'nın yaptırımlarından korkmuyoruz açıklaması yaptı. Türkiye savaş uçakları Irak'ın kuzeyini yine bombaladılar. Ermenistan'da Paşinyan karşıtı gösteriler devam ederken Siyonist rejim İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 26. haftasına girdi. Şimdi haberler.
Bugün 20 Aralık 2020 ve Hicri Kameri 5 Cemadü'l-Evvel 1442. Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın kutlu doğum günü yıldönümü. Tüm zamanlarda zulümle mücadele eden ve özgürlük peşinde olan tüm kadınlar ve erkekler için örnek bir insan sayılan Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha, kardeşi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında sapkın düşünceler ve hareketlerle mücadele ederek İslam dinini savunma adına Kerbela gibi büyük bir olaya imza attılar. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha sadece dün, bugün ve yarına ait bir kadın değil. Çünkü insani keramet, Allah kulluğu, özgürlük uğruna zulümle mücadele belli bir dönem veya topluma ait değil. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha, kardeşi İmam Hüseyin Aleyhisselam şehit olduktan sonra Ehl-i Beyt imamlarından Hazreti Seccad'ın canını korumakla kendini yükümlü görüp en zor koşullarda zalimler ve canilerin karşısında durarak o hazretle omuz omuza etkileyici konuşmalarıyla İslam düşmanlarını rezil rüsva etti.
Geleneksel Yelda Gecesi geleneği korumak ve bölge halkının dayanışmasındaki rolünü anlatmak için Yelda Bölgesel Dayanışma Toplantısı video konferansı yöntemiyle yapıldı. Yılın en uzun gecesi olan Yelda Gecesi İran'da yaklaşık 2000 yıldan fazla zamandır 20 Aralık'ı 21 Aralık tarihine bağlayan gece olarak kutlanan ve günlerin kısalmasının son bulduğunu gösteren kutlamaların adıdır. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün bu vesileyle ilgili düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada Yelda Gecesi'nin bölge milletlerinin barışında rolü olan bu ortak kültür ve geleneğe temas ederek uzak geçmişten Yelda Gecesi veya Çille Gecesi ışığın karanlığa karşı zaferinin gecesiydi ve İranlar arasında bir eşitlik sembolü oldu dedi. İranlı yetkili önümüzdeki yıl Yelda Gecesi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO bölgenin bir miras olarak kaydedileceğini bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade Twitter hesabından yaptığı açıklamada görev dönemi de sona yaklaşan Pompeo bir kez daha İran'la ilgili beyin takıntısına tutulmuştur dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hatipzade Twitter hesabından yaptığı açıklamada o ve diğer Amerikalı yetkililer İran milleti aleyhinde maksimum baskı siyasetlerinde bulunduklarını ama yalan söylediklerini zira onların her zaman İran halkıyla barış peşinde olduklarını iddia ettiklerini söyledi. Hatipzade dün Twitter hesabından görev dönemi sona yaklaşan Bay, biz yalan söyledik, sahtekarlık yaptık ve çaldık. Bir kez daha İran'la ilgili beyin takıntısına tutulmuştur ifadesini kullandı. Hatipzade'nin bu paylaşımı Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bir röportajında CIA Başkanı iken yalan söylediğini, hırsızlık ve sahtekarlık yaptığını açıkça söylediğini, ünlü bir cümlesini hatırlattı. Hatipzade gerçek şu ki Amerika rejimleri uzun süredir İran halkına ve komşularına karşı darbeler ve savaşlar yürütüyor. Sayısız insan öldürdüler ve Amerika'nın en savunmasızlarını insan kalkanı olarak istismar ettiler. Bu onun bağlı olduğu rejimin gerçek doğasıdır diye ekledi.
İran'ın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Avrupalıların INSTEX'in etkinliğini kanıtlama ihtiyacını vurgulayarak İran nükleer anlaşmanın iktisadi faydalarından yararlanmalıdır dedi. İranlı yetkili Güney Afrika'nın Birleşmiş Milletler Temsilcisi ve Güvenlik Konseyi dönem başkanı ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı mektupta İran'ın 2231 sayılı kararla ilgili Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 10. raporuna ilişkin değerlendirmesini anlattı. İran nükleer anlaşmasının ardından kabul edilen Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı bildirisine göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kararın nasıl uygulanacağı konusunda her 6 ayda bir Güvenlik Konseyi'ne rapor vermesi gerekmektedir. Konuyla ilgili oturumun salı günü düzenlenmesi bekleniyor. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Amerika'nın nükleer anlaşmayı çok açık bir şekilde çiğnediğini, İran'ın da nükleer anlaşma kapsamında taahhütlerini azalttığını, zira bunun da İran'ın bir hakkı olduğunu söyledi. Tahterevancı Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşma karşısında İran'ın iktisadi çıkarlarını sağlayacaklarına dair sözleri ve garantilerinin hiçbirinin yerine getirilmediğini de belirterek Avrupa tarafından oluşturulan INSTEX'in de bu zamana kadar bir etkisinin görülmediğini söyledi.
Irak'ta Haşr-ı Şabi Kurumu Başkanı Faleh El-Fayyaz, İran Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleyman'ın şehadetine atıfta bulunarak onun insaniyet için bir model olduğuna temasla bu kahraman İslam askeri büyük İslami değerlere de sahipti dedi. Faleh El-Fayyaz dün Irak Meclisi'nde Şehit Kasım Süleymani ve Irak Haşr-ı Şabi Kurumu Başkan Yardımcısı Şehit Ebu Mehdi El-Mühendis'in şehadetlerinin birinci yıl dönümünü anma merasiminde yaptığı konuşmada bu büyük iki şehit Allah'la olan ahdlerine bağlı kaldılar dedi. Irak Haşr-ı Şabi Kurumu Başkanı ülkenin amaçları uğruna canlarını feda etmeye istekli bu tür insanlara ihtiyacı olduğunu ve bu iki şehit komutanın kahraman olarak görüldüğünü söyledi. Ali El-Feyyaz, Haşi Şabi kurumunun belirli bir dini mezhebe değil tüm Irak halkına ait olduğunu belirterek Haşi Şabi'nin bu görüşü yaymaya çalıştığını söyledi. Bu arada Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed El-Halbusi de direniş komutanlarının yaptığı fedakarlıklara atıfta bulunarak bu şehitlerden öğrenmemiz gereken en büyük ders zaferi korumaktır dedi. Bilindiği gibi Iraklı yetkililerin resmi daveti üzerine 3 Ocak Cuma sabahı Irak'a giden Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani Haşi Şabi Kurumu Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis ve beraberindeki 8 kişiyle birlikte Irak'taki Bağdat Havaalanı yakınlarında Amerikan terör güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit oldular.
İran Petrol Bakanı Bijan Namdar Zengin'e petrol piyasasındaki son gelişmeleri gözden geçirmek için bugün Moskova'ya gidecek. Zengin'le Rusya Başbakanı Yardımcısı Alexander Novak ve Rusya Enerji Bakanı Nikolay Shulginov ile görüşecek. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü gelecek yıl Ocak ayı için günlük petrol üretimini 500 bin varil arttırma kararı almıştı. İran, Venezuela ve Libya herhangi bir üretim kesintisinden muaf ülkeler arasında yer alıyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerika'nın Türkiye yönelik yaptırım kararı ile ilgili yaptığı açıklamada Amerika'nın yaptırımlarından korkumuz yok dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2021 yılına ilişkin mesajlar verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararlarına da değindi. Oktay, 2021 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanunu teklifimizin bir kez daha ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 2021'de de Cumhurbaşkanımız liderliğinde milli menfaatlerimizi korumak ve bölgesel küresel barışa katkıda bulunmak için en etkin dış politikayı uygulamaya devam edeceğiz. Bugün kendi sözünü söyleyen, kendi yolunu çizen ve kardeşleriyle yürüyen bir Türkiye var. Yaptırımlardan korkumuz yok. Artık yaptırımlara papuç bırakacak bir Türkiye yok diye konuştu. Öte yandan Türkiye Milli Savunma Bakanlığı da Amerika'nın ülkemizin S-400 uzun menzil bölge hava ve füze savunma sistemi tedariki nedeniyle müttefiklikle mevcut askeri politik gerçeklerle ve NATO ittifakının güvenliğiyle bağdaşmayan yaptırım kararını kınıyoruz açıklaması yaptı.
Türkiye savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava saldırısında 3 PKK'lının öldüğü bildirildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Avashin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'nın düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bağdat yönetimi saldırıları ve Türk askerlerinin Irak topraklarındaki varlığını defalarca kınamış bulunuyor.
Korona önlemlerine rağmen İstanbul'un sokakları ve çarşıları yeni yıla yaklaşırken giderek daha da kalabalıklaşıyor. Muhabirimizin İstanbul'dan bildirdiğine göre yeni yılı öncesinde ürün fiyatlarında yapılan indirimler gibi etkinlikler cadde ve pazarların ürkütücü düzeyde kalabalıkların oluşmasına neden oldu. Bu arada yetkililer halk hareketine getirilen kısıtlamaları artırarak sokağa çıkma yasağını 4 güne çıkardı. Türkiye'de son 24 saatte 173.132 COVID-19 testi yapıldı. 22.195 kişinin testi pozitif çıktı. 241 kişi yaşamını yitirdi.
Ermenistan'da Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular hükümet binasına girmeye çalıştı. Protestocular başkent Erivan'da Ermenistan'ın Dağlı Karabağ'da Azerbaycan Cumhuriyeti karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından başlayan protesto gösterilerini dün de devam etti. Göstericiler kabine toplantısının yapıldığı hükümet binasına girmeye çalıştı. Bunu engellemeye çalışan polis ve protestocular arasında arbede yaşanırken 40'ın üzerinde kişi gözaltına alındı.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miklah dün gece yaptığı açıklamada Amerika'nın Suriye yönelik yaptırımlarını şiddetle eleştirerek bu eylemler insanlık dışı savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardır dedi. İran'a göre Miklah Suriye Resmi Haber Ajansı Sana ile yaptığı röportajda Amerikan politikasını insanlık dışı olarak nitelendirdi ve gelişmekte olan ülkelerde pek çok insanı öldüren Batı ülkelerini bu yaklaşımlarını terk etmeye çağırdı. Batılıları insanlık dışı yöntemler kullanarak çıkarlarını takip etmeyi bırakmaya davet eden Suriye Dışişleri Bakanı, çünkü bu yöntemler insan haklarına tamamen aykırıdır dedi. Amerika, Batı ülkeleri ve bölgedeki bazı ülkeler tarafından desteklenen teröristlerin Suriye'deki yıkımlarıyla Faysal Miktat, Suriye'deki terör ve canilere yardım ve destek verenlerin bedelini ödemesi gerektiğini söyledi. Miktat, Amerika ve dünya ülkeleri arasında ilişkilerin karşılıklı rızaya dayanmadığını, Washington'dan gelen tehditlere ve ülkelere tek taraflı yaptırımlar veya askeri baskı uygulanmasına dayandığını vurguladı.
Hakkındaki yolsuzluk davası ve koronavirüs sürecini yönetemediği gerekçesiyle ırkçı rejim İsrail Başbakanı Netanyahu'nun istifası için düzenlenen gösteriler 26. haftasında devam etti. Netanyahu'nun istifasını isteyen gruplar tarafından organize edilen gösterilerin en önemli adresi Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önü oldu. Bazı göstericiler suç başbakanı yazılı tişörtler giyerken yanlarına getirdikleri tava ve tencereleri kaşıkla vurarak COVID-19 nedeniyle yaşadıkları maddi zorluğa dikkati çekmeye çalıştı. Öte yandan Netanyahu'nun canlı yayında COVID-19 aşısı olduğu Ramat Gan kentindeki sağlık merkezi önünde ve Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda da benzer gösteriler düzenlendi.
Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti İçişleri Bakanlığı dün gece yaptığı açıklamada zırhlı güvenlik araçlarının artık ülke içinde üretiminin yapıldığını bildirdi. Yemen El Mesire televizyonu verdiği haberde bu zırhlı araçların tamamen Yemen uzmanlar tarafından yapıldığını belirtti. Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti İçişleri Bakanı Abdülkerim Amir El Husi bir dizi zırhlı aracın açılışında bu araçların çok yüksek kalitede olacağını ve çeşitli güvenlik istihbarat operasyonlarında hizmet vermek için kullanılacağını söyledi.
Amerikan Başkanı Trump bazı medya kuruluşlarının iddialarının aksine Amerikan hükümetine yönelik siber saldırıların arkasında Rusya'nın değil Çin'in olduğunu söyledi. Trump, siber saldırıların ölçeğinin yalan haber medyasında önemli ölçüde abartıldığını belirterek olaylarla ilgili tüm bilgileri aldığını ve her şeyin kontrol altında olduğunu kaydetti. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Cuma akşamı bir radyo programında yaptığı açıklamada Amerika'ya yönelik siber saldırının arkasında oldukça net bir şekilde Rusya'nın olduğunu söyleyebileceklerini belirtmişti.
Amerika'da Trump'dan sonra Beyaz Saray'a geçecek olan Biden'ın yardımcısı Kamala Harris dün gece yaptığı açıklamada korona salgını sırasında Trump yönetimindeki eğitim durumunu eleştirirken yaklaşık 3 milyon Amerikalı öğrencinin evde internete erişimi olmadığını söyledi. Erna'ya göre Harris bir Twitter mesajında Amerikalı öğrencilerin internet erişiminin olmamasına atıfta bulunarak çeşitli bölgelerdeki birçok okul bu yıl öğrencilere ulaşmanın yollarını bulmak için mücadele ediyor dedi.
Rusya Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, batılı ülkelerin Rus Sputnik aşısına yönelik tepkisinin her zaman iyi niyetli olmayan bir rekabetin tezahürü olduğunu söyledi. Peskov, Rusya batıda pek de moda değil. Bu ülkemizin kötü olmasından değil, son derece iyi hale gelmesinden kaynaklanıyor. Bu tamamen rekabet dedi. Vladimir Putin 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı olan Sputnik'in tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.
Ve son haberimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nde kundaklama ve cinayet suçlarından müebbet hapse çarptırılan bir mahkum 38 yıl sonra aklanarak beraat etti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Putin'in Amerika ile ilişkileri düzeltmeye hazır olmasını etrafında. Rusya ve Amerika'nın ilişkileri özellikle de Ukrayna krizinin ardından yani 2014 yılından itibaren daima gerilim dolu olmuştur. Şimdi de Moskova ve Washington ilişkileri farklı meseleler ve ihtilaflardan etkilenmektedir. Rusya, Amerika'da Joe Biden'ın iş başına gelmesiyle bu alanda bir gelişmenin yaşanmasını bekliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Perşembe günü yıllık basın toplantısında şöyle bir açıklamada bulundu. biz Washington ile diyalogları sürdürmek için hazırız. Amerika'nın seçilmiş başkanı Joe Biden de dolaylı bir şekilde Moskova ile müzakere için hazır olduğunu belirtmiştir. Putin şimdiye dek Amerika'nın yeni START anlaşması hususundaki diyaloglara meyilli olduğuna dair bir emarenin olmadığını belirtti. Putin ayrıca Trump'ın Beyaz Saray'da onun piyonu olmadığına da değinerek şöyle dedi. Rusya Trump'ın 2016 seçimlerine kazanmasına yardımcı olmadı. Şimdi de Biden'ın gelişiyle iki ülke ilişkilerinin iyileşmesini umut ediyoruz. Rusya Cumhurbaşkanı Putin Kasım 2020 ortalarında da Rusya ve Amerika ilişkileri hususunda şöyle demişti. Moskova ve Washington ilişkileri o kadar kötü ki daha kötüsünü düşünmek mümkün değil. 2016 Amerikan başkanlık seçimlerinin ardından sürekli demokratlar tarafından Trump lehine başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlanan Rusya, şimdi de Joe Biden başkanlığı döneminde iki ülke arasındaki ilişkiler alanında olumlu bir gelişmenin olacağını umut ediyor. Buna rağmen bu alanda çok da ümit verici bir vizyon söz konusu değildir. Bunun sebeplerinden biri de Amerikan yönetiminin hala Moskova'yı Amerikan seçimlerine müdahale etmekle suçlamasıdır. Bu alanda bazı federal makamlarda Moskova'ya uyarmışlardır. Bu husustaki son tutumda ise Amerikan Ulusal İstihbarat Müdürü John Ratcliffe şöyle bir açıklamada bulundu. Çin, İran ve Rusya'nın mevcut yıldaki seçimlere müdahalesi söz konusu olabilir. Şimdi de ilgili raporları Ocak ayında hep beraber göreceğiz. Böylece Washington'un hala Rusya'yı Amerikan seçimlerine müdahale etmekle suçlamasının Joe Biden hükümetinin de bu alanda Rusya'ya karşı olumsuz bir tavrına yol açacağını söylemek mümkündür. Rus siyasi meseleler uzmanı Pavel Sharikov, Amerika ve Rusya'nın ilişkilerinin kararmasının sebebinin Rusya meselesinin Amerika iç siyaset arenası malzemesine dönüşmesi olduğunu belirtti. Washington'un Moskova ile ilgili karamsarlığını körükleyen bir diğer konu da şu anda benzeri görülmemiş bir siber saldırı ile karşı karşıya olan Amerikan federal kurumlarının ve bakanlıklarının yaygın olarak bilgisayar korsanlığına uğraması ve bu bağlamda Amerikan medyasının Rusya'yı suçlamasıdır. Biden bu konuda şimdiden güçlü bir duruş sergiledi ve bu siber saldırının faillerini tehdit etti. Diğer bir sorun da Biden ve ekibinin silahların kontrolü anlaşmalarının geleceği konusunda henüz belirli bir pozisyon almamış olmasıdır. Trump yönetimi döneminde Amerikan Birleşik Devletleri bu anlaşmalardan bazılarına çekilmiş veya yeni START anlaşması gibi onlardan çekilmeye çalışmaktadır. Bu bir sonraki Amerikan yönetiminin de Trump'ın politikasını izleyebileceği konusunda Rusya'nın kuşkusunu uyandırdı. Amerika'nın Rusya-Avrupa doğalgaz ilişkilerinin genişletilmesi ve Nord Stream doğalgaz boru hattının inşası konusundaki olumsuz tutumu, ayrıca Rusya'ya karşı yaptırımları sürdürme ve genişletme konusundaki ısrarı da Amerika ile Rusya arasında diğer alanlarda hala uçurumun unsurları olduğu görülmektedir. Aynı zamanda Suriye krizi gibi bölgesel krizler ve İran nükleer anlaşması ve Venezuela'nın geleceği gibi önemli konulardaki Amerika-Rusya anlaşmazlığının Biden yönetiminde de devam etmesi beklenilmektedir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika'nın Venezuela'ya karşı yaptırımlarının devam etmesi etrafında. Amerika'nın Venezuela'ya karşı yaptırım siyasetlerine rağmen Beyaz Saray makamları hala bu yenilgiye uğramış baskı ve bastırma siyasetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Bu doğrultuda Amerika Hazine Bakanlığı Venezuela'ya karşı parlamento seçimlerinde sahtecilik yaşanma bahanesiyle yeni yaptırımları hayata geçirdiğini bildirdi. Amerika Hazine Bakanlığı Cuma günü Donald Trump yönetiminin son günlerinde Venezuela'nın meşru hükümeti üzerinde baskıyı artırmak için yaptırımlar listesine iki kişiyi ve bir Venezuela hükümetine bağlı kuruluşu yerleştirdi. Amerikalı yetkililer Venezuela'nın parlamento seçimlerine karıştığını iddia etseler de Simon Bolivar'ın Büyük Vatansever Kutup Partisi'nin kesin zaferi Amerika'nın bu ülkeye yönelik politikasının bir başka büyük yenilgisini meydana getirmiştir. Amerika, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı düşmanca ve müdahaleci politikalarını özellikle son 4 yılda ekonomik ve siyasi yaptırımlar yoluyla baskı araçları şeklinde artırmış ve iç muhalefete yardım ve desteklerini de iyice artırmış bulunuyor. Amerika'nın muhalefete mali ve siyasi avantajları, özellikle muhalefet lideri Juan Guaido'yu verdiği desteği ve Venezuela'nın cumhurbaşkanı olarak tanıması, darbelere yardım ve yataklık ve elektrik santrali gibi temel altyapıyı sabote girişimlerini destekleme Amerika'nın başlıca baskı araçlarıydı. Tüm bu çabalara rağmen Maduro hükümeti halkın desteğiyle siyasi konumunu korumayı başardı. Bu bağlamda parlamento seçimlerine katılım ve maksimum düzeyde iktidar partinin zaferi, Maduro'nun Venezuela'daki popüler konumunu bir kez daha ispatladı. Ancak Washington yetkilileri ve Venezuela'daki Amerikan politikasının yerel muhalefet destekçileri, parlamento seçimlerinde yaşadıkları ağır yenilgiye rağmen Venezuela parlamento seçim sürecini sorgulamaya ve seçim sahtekarlığı iddiasıyla Maduro taraftarlarının zaferi kazandığını öne sürmeye başladı. Rusya'nın Venezuela Büyükelçisi Sergey Melik Bağdasarov, bazı ülkelerin Venezuela Ulusal Meclisi seçimlerinin sonuçlarını tanımayı reddetmeleri gerçekle yüzleşemediklerini gösteriyor dedi. Bu arada Venezuela Devlet Başkanı Maduro, suç çetelerini işe almanın ve Donald Trump yönetiminde kaos yaratmanın milyonlarca dolara mal olduğunu açıklayarak, Amerika hükümeti tarafından sağlanan fon ve Kolombiya'nın işbirliği, Venezuela'nın parlamento seçimlerine saldırmak için bir plan çerçevesindeydi. Venezuela'nın parlamento seçimleri mevcut siyasi arenada önemliydi. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin kendisini mağlup etme yönündeki tüm çabalarına rağmen iktidar partisinin kesin zaferiyle sonuçlanan seçim Nicolas Maduro'nun konumunu bir kez daha güçlendirdi ve karşılığında Amerika'nın Venezuela'ya karşı düşmanca politikalarına meydan okudu. Bununla birlikte Kasım 2020 seçimleri deneyimi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki skandallar göz önüne alındığında diğer ülkelerdeki seçimlerin meşruiyetinin sorgulanmasının Amerika harcı olmadığını da ispatladı. Bununla birlikte önceki başarısız politikalara rağmen Amerikalılar Venezuela halkına ve hükümetine karşı yaptırımları sıkılaştırarak ülkede kaybettikleri konumlarını yeniden kazanmaya çalışıyorlar. Ancak küresel ve bölgesel gelişmeler nedeniyle gerçekleşmesi ulaşılamaz görünen bir süreç söz konusudur. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Azer 1399 Hicri Kameri 5 Cemadülevvel 1442 ve 20 Aralık 2020 Pazar. 1437 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Cemadül Evvel 5. yılda Emir el-Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam ve o Hazretin değerli eşi Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın kızı Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha mübarek gözlerini dünyaya açtı. Hazreti Zeynep sahip olduğu engin bilimden dolayı halk arasında yüce bir konuma sahipti. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha, Kerbela olayında sevgili kardeşi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mukaddes hedefleri doğrultusunda ve onunla birlikte o dönemin müstebit hükümdarlarına karşı koymak amacıyla ayağa kalktı. O Hazret İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamından sonra diğer esirlerle birlikte Şam'a götürüldü. Hazreti Zeynep sabır ve zalime baş kaldırmakta kendi döneminde önde gelen yüce bir şahsiyetti. O Hazret fesahat, belagat ve kelam açısından zirvedeydi ve Kufe'nin hükümdarı İbn Ziyad meclisinde ve Yezid sarayındaki konuşmaları Şam'da Beni Ümeyye'nin zulmünün ifşası ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hanedanının mazlumiyetini ve risaletinin ispatında büyük etkisi vardı. İslami İran'da Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın veladet yıl dönümü Hemşireler Günü olarak kutlanmakta. Bugün Hicri Şemsi 30 Azer İran'da yılın en uzun gecesi olarak nitelendirilen Yelda gecesidir. Yelda veya Çelle gecesi yerkürenin kuzey yarımküresinde yılın en uzun gecesidir. Bu gece sonbaharın son günü olan Hicri Şemsi 30 Azer'deki güneşin batmasıyla kışın ilk günü olan Hicri Şemsi 1 Dey'deki güneşin çıkmasına dek olan zaman dilimidir. Yelda gecesinde yapılan kutlama merasimleri tarihi bir gelenektir. Bugün Hicri Şemsi 30 Azer 1364'te eski Sovyetler Birliği ile Saddam rejimi arasında Irak'a gelişmiş silahlar ve askeri teçhizatların gönderilmesi için Irak'ın İran'a dayattığı zorunlu 8 yıllık savaş döneminde bir anlaşma imzalandı. Eski Sovyetler Birliği ile Saddam rejimi arasındaki münasebetlerin zorunlu savaş döneminde her alanda gelişmesi, Rusların bölgeye yönelik ve İran'a karşı dış siyasetlerini takip etme fırsatı sağladı. Ruslar Irak'a silah göndermenin yanı sıra ülkedeki savunma ve saldırı şartlarını göz önünde bulundurarak ordu altyapısının zafiyetlerini inceleyerek Irak silahlı güçlerinin gelişmesi ve ülkenin saldırı stratejisinin programlanması konusunda önemli rol oynuyordu. Eski Sovyetler Birliği'nin Irak'a yardımları diğer ülkelere yaptığı desteğe göre çok daha fazlaydı, öyle ki savaştaki gelişmelerde kader belirleyici etkisi vardı. Bu yardımlar öyle bir seviyeye ulaştı ki Irak'ın askeri teçhizatlar ihtiyacının %60'ını temin etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızla sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
5 ilde günlük vaka sayıları düşüşe geçti.
Star.
Bakan Koca'dan tedbir açıklaması. Pozitif vaka sayısı %20 azaldı.
Karar.
Ekonomide zor denklem.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır'ın 8 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde "Ekonomi coşar mı?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonominin içinde bulunduğu hal ve şartları bilenler için ekonominin kısa vadede coşmasından bahsetmek kolay değil. Bununla birlikte şartlar yerine getirilse ekonominin coşması da mümkündür diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bir dönem Türk Hava Yolları'nda yönetim kurulu başkanlığı yapan Candan Karlıtekin, ekonominin coşma şartını demokrasiye başlamış ve şöyle demiş: "Bizim öncelikle kendi evimizin içini düzeltmemiz lazım. Türkiye'yi demokrat, özgür bir ülke haline getiremiyoruz. Avrupa Birliği'nin değerlerine bakıp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Türkiye demokrat bir ülke olsa ekonomi zaten coşar. Türkiye'de insanlar sıkışmış durumda ve geleceklerini burada kurgulamak istemiyorlar. Sadece insanlar değil, sermaye bile sıkışmış durumda. Türkiye'de kırılmayan bir kabuk var, korkular hep gündemde." Siyasete atılan ve çalışmalarını Deva Partisi'nde sürdüren Karlıtekin, iktidara gelen partilerin muhalefetteyken söylediklerini unuttuğu yönündeki bir soruya, "Temel sebebi yerleşik menfaatler. Halkın duymak istediğini söylemek yani. Ve çok konforlu bir alandır. Dış güçler bizi yemek istiyor" söyleminin müşterisi çoktur mesela. Fakat buna karşı olmak lazım. Sürekli herkesin Türkiye'nin aleyhine çalıştığına dair safsatalardan kurtulmak lazım. Bu iletişimi halkla yapmalıyız. Konuşulunca insanlar ikna oluyor. Karlıtekin'in bir dönem sorumluluk aldığı Türk Hava Yolları ve tartışılan 3. havalimanı hakkında yaptığı yorum da şöyle: "Türk Hava Yolları'ndaki 353 uçağı normalde 2023'te gelecekti fakat 2019'da gelindi. Niye? Çünkü yeni bir havalimanı yapıldı. Çünkü İstanbul Havalimanı'nı doldurmak zorundasınız. Müthiş kapasiteli. O zaman ne oldu? Türk Hava Yolları bütün büyüme planlarını öne çekti. İstanbul Havalimanı'nı doldurmak için uçaklar erken alındı. Peki bu büyüme Türkiye'nin gerçek uçma ihtiyacı ile örtüşüyor mu? Soru bu. Bence örtüşmüyor. Benim temel itirazım şuydu: havacılık açısından ihtiyaç yoktu. Diğer havalimanlarına yapılan ilave yatırımlarla Türkiye'nin uçuş ihtiyacı karşılanırdı. Mesela Sabiha Gökçen'e kaç yıldır ikinci bir pist yapılamadı. Enteresan yani. Koskoca havalimanı yapılırken Sabiha Gökçen'de ikinci pist 6 yıldır niye yapılamıyor? Karlıtekin ayrıca şeffaflık çağrısı da yapmış: "Bütün ilişkilerimizde şeffaflık sorunu var. Enflasyon rakamlarında da şeffaflık yok. Kısacası A'dan Z'ye hiçbir şeyde şeffaflık yok."
Akif Beki 18 Aralık tarihli Karar gazetesinde HDP-MHP seçmeninden geçinmiyor ama başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. MHP lideri Bahçeli HDP'nin kapatılması için AK Parti'ye bastırıyor, ekonomi gerekçesi tartışılır. Ama zaten mesele HDP üzerinden AK Parti'ye nasıl bir reform tutturulacağı konusunda sıkıştırmak, seçimini yapmaya zorlamak, HDP'yi milletin ekmeğini yiyip millete düşmanlıkla suçluyor. O kısmı şöyle: HDP 2016'dan bugüne kadar ki 2020'de dahil olmak üzere 285.888.000 lira hazine yardımı almıştır. Yine bu tarihler arasında Kandil ruhsatlı ölücü milletvekillerinin aldığı toplam maaş tutarı ise 39.088.872 liradır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Gerçi küçük bir ayrıntı atlanıyor. HDP seçmeni sadece oy vermiyor, vergi de veriyor. Bu yıl kişi başına düşen vergi miktarı kabaca 10 bin lira. HDP'nin 6 milyon seçmenine düşen vergi yükü 60 milyar lira civarına denk geliyor bir yılda. 4 yılda hazineden aldığı toplam parti yardımı ve milletvekili maaşı ise hadi 350 milyon lira olsun. Bu durumda HDP kendi seçmeninin vergilerinden yemiş oluyor. Başka parti seçmenlerinin kesesinden geçiniyor değil ki. Fakat hesap bununla bitmiyor. Bahçeli'nin ortağına sorduğu şu: HDP'ye terörist diyorsak niye devlet beslesin? Hainse ihanetin masrafları niye milletten çıkıyor? Seçenek kalmadı. Burada tarafsızlığa yer yok. Hangi yöne gitmek istiyorsunuz? Yol ayrımına geldik. Artık karar verme zamanı. Daha fazla oyalamadan tercihinizi yapın. Parti kapatmayı faydasız gören AK Parti yöneticisi Kurtulmuş'tan lafını esirgememesi de şakasının olmadığını gösteriyor. Aynı mesaj dizisinde Bahçeli'nin yaptığımlardan sonra hala diplomasi adı altında Amerika ile dost ve müttefik gibi geçinmeye de itirazı var. Ve Cumhur İttifakı ortağından teklifine en kısa zamanda cevap bekliyor. Geçiştirilmeye, atlatılmaya izin vermeyecek bir keskinlikte hem de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu üzere yargıyı bağımsız ve tarafsız yapmak, küresel siyasetteki değişimlere ayak uydurmak için mi reform yapılacak? Yoksa Bahçeli'nin söylediği şekilde mesela terörist Demirtaş'la Sorosçu Kavala'nın suçluluğunu bir an önce yargıya teyit ve tescil ettirmek için mi? 2021 reform yılı olacak olmasına da demokrasi ve hukuk reformunun önceliği bu ikisinden hangisi olacak? Bahçeli'nin tavrı net ve tartışmaya açık değil. Sıra AK Parti'nin reformdan ne anladığını netleştirmesinde. Karar anı geldi. Adını koyup reform bahsini uzatmadan kapatma çağrısı. Bakalım AK Parti'de nasıl karşılık bulacak?
Ali Sirmen 18 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde "O ne biçim söz öyle" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. O ne biçim laf öyle, en iyisi mi biz bunu hiç duymamış olalım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bakanlığının bütçesini savunduğu sırada İyi Partili Ahmet Eruzan'ın "Bütçeyi iyi kullanın, ikinci yarıda biz devralacağız" şeklindeki uyarısına verdiği cevaba karşı "Yukarıdaki sözlerden başkaca ne denebilir ki?" diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ahmet Eroza'nın AKP iktidarının sonunu vurgulayan sözleri Çavuşoğlu'nu kızdırmış. "Hayrola ne oluyorsunuz? Siz de mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa?" diyor ve ülkede iktidarı değiştirecek bir seçim olmadığını söyledikten sonra da ipin ucunu kaçırıyor. Ülkede seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Söylediğin lafın nereye gideceğini bilmesi gereken bir Dışişleri Bakanı'ndan bunları duyunca insan irkilerek soruyor. Ne diyor bu adam yahu? Haydi siz de mi Biden'dan umut bekliyorsunuz? Sözlerini bilinçaltına işlemiş, bizi getiren Amerika getirdiği gibi götürmesin sakın telaşının ifadesi olarak yorumlayalım. Peki, muhalefete seçim olsa bile iktidar size verilmez denmesinin anlamı ne? Nasıl olacak da seçime rağmen iktidar devredilmeyecek? Faşist darbe dışında bunu gerçekleştirmenin başka bir yolu daha var mı? Daha önce devletin demokratik niteliğini eline geçmiş olan devlet erkeni, cebir şiddet yerine ikame edip manevi cebir unsuru olarak kullanarak değiştirmiş olanların bunu bir kez daha denemekte beis görmeyecekleri aşikardır. Onların böyle bir girişimde bulunmalarını engelleyecek hukuk, adalet duyguları veya ettikleri yemine sadakat kaygıları yoktur. Bir kez daha gönül rahatlığıyla sivil darbeyi deneyebilirler. Bu durum göz önünde bulundurulunca Mevlüt Çavuşoğlu'nun meclis kürsüsünde anayasal suç işlediği gerçeği daha belirginleşiyor. Çavuşoğlu anayasanın 301-313. Maddelerinde düzenlenmiş anayasayı ihlal etme suçuna davetiye çıkarmaktadır. İşin ilginci, AKP'nin seçimleri kaybetmesi halinde bu sonucu tanımayacağı yönündeki söylentilerin son zamanlarda iktidar ve ona yakın çevrelerce sıkça dile getiriliyor olmasıdır. Bu olgunun nedeni sandıkta kazanmaktan umudu kesmiş olan AKP'nin kamuoyunu nasıl olsa seçimi kaybetseler bile gitmeyecekler düşüncesiyle sandıktan soğutma taktiğiyle açıklayabiliriz. Yoksa AKP'nin sandıkta kaybettikten sonra gitmemekte direnme olanağı yoktur. Bugün o dış desteklerin hiçbirisi yoktur. Bir zamanların örnek gösterilen AKP Türkiye'sine Batı bütün kurumlarıyla yaptırım uygulamaktadır. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın veladet yıl dönümü özel programı. Değerli dinleyiciler, Haşim oğulları kavminin seçkin kadını Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın kutlu veladetinin yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız ve bu saygıdeğer kadının yaşamını kısaca gözden geçirdiğimiz özel programımızla birlikteyiz. Haşim oğullarının seçkin ve bilge kadını Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha, Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam ve Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha'nın 3. evladıdır. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha, Kameri 5. veya 6. yılda ve 5 Cemadi Hüsani'de Medine'de dünyaya geldi ve Allah Resulü ona Zeynep adını seçti. Bu isim Allah'ın vahiy meleği Hazreti Cebrail aleyhisselam tarafından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme bildirildi. Gerçi Hazreti Zeynep sevgili dedesi ve saygıdeğer annesinden çok kısa bir süre feyiz alma saadetine nail oldu. Ama yine de kişiliği ta o zamandan itibaren şekillenmeye başladı. Ve bu iki masum nurani mektebinde dersler aldı ve başta Kerbela hadisesi olmak üzere çeşitli konumlarda bu derslerden yararlandı. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha sevgili annesi Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha gibi toplumun ona ve ailesine alanı daraltan ama buna karşın annesi gibi ilim ve dirayetiyle varlık aleminde unutulmayan önemli rol ifa eden bilge bir kadındı. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın kendisine seçkin konum kazandıran en önemli özellikleri akılcı ve tedbirli olmasıydı. Aşura kıyamından önce Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha akıl ve tedbirleriyle ünlüydü. Öyle ki kendisini Haşim oğulları akilesi, Kureyş akilesi, Nisa Akilesi, Emratul Akile lakapları verilmişti. Akile ailesinde ve hanedanı içinde çok sevilen ve sayılan kadına denir. Yine Arap kültüründe meseleleri sabır ve düşünceyle halleden ve işlerinde uzak görüşlü ve geleceği gözetleyen akıllı kadına Akile denir. Rivayet ve hadis kitaplarında Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın ilimli ve faziletli olduğuna dair güçlü belgeler vardır. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha, ilim ve faziletini vahiy alemi ile bağlantıları olan sevgili dedesi Allah Resulü ve anne ve babasından öğrendi. İbni Abbas, Hazreti Zeynep'ten bizim düşünceli kadınımız şeklinde söz ediyor. Nitekim Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın Haşim oğulları arasında akile, yani düşünceli ve akıllı kadın olarak ün yapmış olması bile o Hazretin kişiliğini tanımak için yeterlidir. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın Kerbela'dan Kufe ve Şam'a yaptığı yolculuğu sırasında konuşmaları ve yine çeşitli fırsatlarda geleceğe dönük o çağın zalim hükümdarları ve tağut düzeninin elebaşları ve halka hitaben okuduğu akılcı hutbelerinden bu seçkin kadının ilim ve bilim alanında önemli bir konumda olduğu ve ilahi ve fevkalade bir yerde bulunduğu kolayca anlaşılır. Bu iddianın ispatı İmam Seccad aleyhisselamın Kufe hutbesinde sarf ettiği şu sözlerdir. Sevgili halam, sakin ol ve sessiz kalmayı tercih et. Zira sen hamdolsun öğretmen görmemiş ve hiç kimse sana bilinci öğretmemiş bir bilgesin. Rivayetlerden anlaşıldığı üzere Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha, dini ilimleri tefsir eden ve Müslüman kadınları irşad eden seçkin bir kadındı. Emirül Müminin Thank you.